Ayrım 13.
Kendisini en çok kızdıran da Valli'nin Heineck'in kurmuş olduğu UFO araştırmaları merkezinde dahil birçok UFO dernek ve kültlerine hükümetin büyük komplo ajanlarına sızmış olduğunu ima etmesiymiş. Herhalde bütün bu saçmalıklara bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor. İnsan kafasının bir saplantıdan kurtulmada ne kadar zorlandığını göstermesi bakımından bu iki UFO tutkununun nasıl fikir değiştirdiklerini izlemek gene de çok öğretici. Gerçi sonunda saplantılarından gene de kurtulamıyorlar. Hatta tam tersine ilk saçma teoriden kurtulacağız derken daha da akıl almaz yeni teoriler üretiyorlar. Ama bütün bu çabalar insan zekasının içine düştüğü bir labirentten çıkmak için yeni yollar denemekten geri kalmadığını göstermektedir. Bir şeye inandıktan sonra o inançla yetinmek ancak aptalların harcıdır. Heineck'in pek öyle aptal biri olmadığı anlaşılıyor. Nitekim ilk Milletler Arası UFO Kongresi'nde yaptığı konuşmada şuna benzer bir şeyler demiş. UFO'ların ne olduğunu bilemiyorum. Ha şunu bileydin. UFO'ların civata ve somundan yapılı, eti, dünya dışı zeki yaratıklar tarafından denetlenen uzay araçları olduğunu gösteren güçlü kanıtlar var elimizde. Öte yandan bunların edi, fizik gerçeklik dışında ama onunla paralel bir başka boyuttan var olan zeki yaratıklar tarafından yöneltilen psişik olaylar olmaları da çok kuvvetle muhtemel. Hatta UFO'lar hem maddi, fiziksel hem ruhsal olaylar olabilir. Bakınız AE sayfa 358. UFO konusunda milletler arası kongreler bile düzenlenmiş de bizim haberimiz bile olmamış, şu işe bakın. Ama gene de üzülmeyelim, zira UFO konusunun en büyük uzmanı bu tür laflar edebildiğine göre o kongrenin bilimsel düzeyinin ne olduğunu kolayca tahmin edebilirsiniz. İnsan bunları duyunca Türkiye'nin bazı konularda geri kalmış olmasına bayağı seviniyor. D. Ay'da ve Mars'ta birileri var. Evet, Lovell'dan bu yana bir hayli zaman geçti. Bu arada astronomi ile ilgili nice karanlıkta kalmış nokta aydınlandı. Ama galiba bazı kafaların içini aydınlatmak pek mümkün değil. Nitekim bu gibiler arasında hala yerin düz olduğunu iddia edenler, hatta bu fikri yaymak amacıyla kurulmuş dernekler olduğu gibi ayda birilerinin olduğunu iddia edenler de var. Sonra Lovell'ın Marslıları da unutulmuş değil. Hani eski askerler ölmez diye bir marş vardır. Buna nazire olarak eski saçmalıklar hiç unutulmaz dersek yeridir. Ne garip değil mi? Yüzlerce yıl ayakta kalmış olan ve hiç devrilmeyecek sanılan, örneğin Ptolemaos'unki gibi bilimsel teoriler bile bir gün tarihin çöplüğüne atılıyor da en akıl almaz fikirler inatla yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bunun ana nedenlerinden biri ileride de çeşitli vesilelerle göstermeye çalışacağım gibi özlemsel düşünüş, yani insanın umut, korku, özlem gibi güçlü duygularının inançlarını etkilemesi, hatta bazen sağduyusunu ve aklını tutsak alması. Bunun en tipik örneklerinden biri John J. O'Neill adındaki bilim yazarının ayda bir köprü keşfetmiş olması. Ayda atmosfer bile olmadığı ta Galileo zamanından beri bilindiğine göre ayda köprünün işi ne? Yalnız unutmayın, bu iddia 1953 yılında ortaya atılıyor. Oysa o yıllar Amerika'da UFO manisinin en yaygın olduğu yıllar. Sizin anlayacağınız uzaylılar ayda bir köprü kurmuş olabilirler. Herhalde bu dahiyane fikir George Learned adındaki amatör astronoma da çok çekici gelmiş olmalı ki bu konuda Ay'da Bir Başkası Var, 1976 başlığını taşıyan bir kitap yazmış. Kitabında Ay'da köprüler olduğu gerçeğinin en az tartışma götürür şeylerden biri olduğunu iddia ediyormuş. Neye dayanarak mı? Ay'dan çekilmiş fotoğraflara dayanarak elbet. Gerçi bir çocuk bile bu fotoğrafları görse bunların ışık gölge oyunlarının yarattığı göz aldanmalarından başka bir şey olmadığını anlar. Ama kafasını uzaylılar masalına takmış biri sağduyusuna bile kulak verme yeteneğini kaybedebilir. Bu ayda köprü masalı ilk ortaya atıldığında ünlü roket uzmanı Willy Ley, Satellites, Rockets and Outer Space 1962 adlı kitabında bu saçmalığı teşhir etmiş. Bakınız MG3 sayfa 77. Düşünebiliyor musunuz? Kaç defa Ay'a insanlı iniş yapılmış. Ay'ın binlerce fotoğrafı çekilmiş. Neredeyse bütün yüzeyi karış karış taranmış, hatta Ay toprağından ve taşından numuneler getirilip analiz edilmiş ve kesinlikle anlaşılmış ki Ay değil, insanın, mikroorganizmaların bile yaşayamayacağı bir ortam. Ama bütün bu bilgilere rağmen biri çıkıyor, köprüye benzer bir yapı gördüğünü, bir Ay fotoğrafını bahane ederek Ay'da dünyamızı gözetleyen uzaylılar olduğunu iddia ediyor. Üstad bunların kim olduklarını, nereden geldiklerini, amaçlarının ne olduğunu bilmiyormuş ama hükümetin bu gerçeği Amerikan halkından gizlediğini biliyormuş. Bakınız AE sayfa 73. Bu yabancılar, biz kendimizi bir atom savaşı sonunda havaya uçurduktan sonra dünyamızı ele geçirmek üzere sabırla bekliyor olabilirlermiş. Gördünüz mü bir hasta beyin basit bir fotoğraftan ne inanılmaz masallar üretebiliyor? Belki inanmayacaksınız ama Vincent Di Pietro adındaki elektrik mühendisi aynı fikri destekleyen bir başka fotoğraf daha bulmuş ama bu defaki Viking uzay aracının 1976'da Mars'tan gönderdiği bir fotoğraf. Fotoğrafta bir mil genişliğinde taştan bir insan yüzü görülüyor. Ayrıca bu oluşumun yakınında eski bir kent kalıntısını andıran şekiller görülüyormuş. Yalnız Viking'in çektiği fotoğraflarda Lovell'ın kanallarına rastlanmamasına rağmen Di Pietro'nun bir insan başını andıran şekle bakarak Marslılar masalını diriltmeye çalıştığı apaçık. Bu üstad da hiç üşenmemiş, G. Molnar adındaki bilgisayar uzmanı bir dostuyla birlikte oturup fotoğraftaki yüz hatlarını belirginleştirmişler ve sağ gözünün altında bir damla yaş aktığını bile saptamışlar. 1982'de yayımladıkları Unusual Martian Surface Features başlığını taşıyan bilimsel bir eserle bu buluşlarını dünyaya duyurmuşlar. Bakınız MG3 sayfa 75. Bu tür sansasyonel buluşlar hemen başkalarının da iştahını kabartıyor. Nitekim R. Haglund adındaki bir başka şarlatan, taştan yüzün vaktiyle Mars'ta yabancı bir uygarlığın kurulmuş olduğunu kanıtlayacak bir kitap yazmaktaymış. Haglund'ın bu işi nasıl başaracağı meraka değer doğrusu. Gerçi bugüne kadar Mars'a gönderilmiş olan uzay araçlarından elde ettiğimiz bilgilere göre Mars'ta belki mikroorganizmalar dışında hayat olması imkansız. Mars'ın atmosferinin %96,5 karbondioksitten oluştuğunu, orada çok az miktarda hidrojen bulunduğunu, atmosferinin son derece ince olduğunu, ısısının 200 Kelvin ila 250 Kelvin arasında değiştiğini bilmek bile orada insan yaşamına elverişli bir ortam bulunmadığını göstermeye yeter. Bakınız, Britannica 1987, Vol 27, sayfa 557. Ama kim ipler bu tür bilgileri? Orada insan başını andıran bir oluşum var mı yok mu? Siz ona bakın. Hem fotoğraftaki bu başın bir mil genişliğinde olması da bir şeyi değiştirmez. İnsanlar yeryüzünde piramitler kurduğuna göre Marslılar neden çok daha büyük bir anıt yapmasınlar? Zavallı Lovell gerçekten de ona fazla yüklenmişim meğer. Ne de olsa o Mars'ın ancak çok uzaktan çekilmiş fotoğraflarına bakarak orada da insansı yaratıkların var olabileceğini iddia etmişti. Oysa bu sözünü ettiğimiz aklı evveller Mars hakkında hemen her şeyin bilindiği bir zamanda üstelik çok daha zayıf bir belgeye dayanarak Marslılar masalını diriltmeye kalkışıyorlar. Düşünün ki buna yeltenenler kara cahil kişiler de değil, üniversite bitirmiş, belli bir dalda uzmanlık kazanmış, hiç değilse matematik okumuş kişiler. İş bu birkaç kişiyle sınırlı kalsa gene iyi, her yerde bu tür manyaklara rastlanabilir der, işin içinden çıkarsınız ama ne yazık ki daha başka birçok kişi aynı saçmalığa kafayı kaptırmış. Bunlardan biri de The Gaverlock adındaki eğitim uzmanı. Orada burada Mars'taki yüz konusunda konferanslar veriyor. Bu buluşların çığır açıcı olduğunu, hatta İsa'nın ikinci gelişinin habercisi olabileceğini söylüyormuş. Nereden nereye? Sonradan aynı madeni işletmeye yönelik daha bir sürü kitap yayımlanmış. Bunlardan birisi Apollo'nun Ay'a insanlı iniş yaptığının bir hükümet aldatmacası olduğunu iddia ediyormuş. Bakınız AE sayfa 77. İlginç olan bir noktada aralarında Carl Sagan gibi ünlü bir bilginin de bulunduğu bazı eleştirmenler bütün bu hezeyanları teşhir ettikleri halde bazı saygın gazetelerin bu konuya birçok sayfa ayırmaya devam etmeleri bir yandan da sanki çok önemli bir keşifte bulunulmuş gibi aynı konuda yeni yeni kitapların yayımlanması. Bunlardan biri Rafael Pozos adındaki bir tıbbi antropoloğun yazdığı Mars'taki 100 kayıp bir uygarlığın kanıtı mı 1986. Pozos'un kitabının yüzle ilgili bir telekonferansın kayıtlarından derlenmiş olduğu anlaşılıyor. Yani bir sürü insan başka işleri yokmuş gibi oturup bu konuyu tartışmışlar. İnsan bunları okuyunca Ay'a kaç defa gidildikten sonra ve Mars'a insanlı bir yolculuğun hazırlıkları yapıldığı bir dönemde dünyada hala bu kafa yapısında insanlar bulunabildiğine şaşmaktan kendini alamıyor. İşin asıl gülünç yanı bu tür insanların bir de kalkıp bütün bu saçmalıklara inanmayanları dogmacılıkla, dar kafalılıkla gerçeklere sırt çevirmekle suçlamaları. Başta söylediklerimi burada bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Sağduyusunu kaybetmemek için insanın okumuş, hatta üniversite bitirmiş olması yetmiyor. Bunun için bütün bilimlerin temel teorileri hakkında bilgi sahibi olmak, ama belki daha da önemlisi çok aşırı yeni bir iddia ortaya atmadan önce bu bilgilere dayanarak bir ihtimal hesabı yapabilmek gerek. Eğer bir iddia temel bilimsel teorilere ters düşüyorsa ondan hemen vazgeçmek gerekir. İlerideki örneklerden de göreceğiniz gibi şarlatanların en belirgin özelliklerinden biri bu noktayı hiç kale almamaları. Oysa en ehliyetsiz hakim bile bu gerçeğin farkındadır. Nitekim bir görgü tanığının A'nın B'yi öldürdüğünü iddia etmesi karşısında hemen A'yı mahkum etmeye kalkmaz, daha birçok deliller arar ama her şeyden önce cinayette kullanılan tabancanın balistik analizini yaptırır. Zira düşünür ki o tabanca cinayette kullanılmamışsa tanığın ifadesine güvenmemek gerekir. Ama ne görüyoruz? Bir elektrik mühendisi çıkıp hiçbir mikroorganizmanın gelişmesine elverişli olmayan bir gezegende bunu bile bile vaktiyle bir uygarlığın yaşamış olduğunu iddia edebiliyor. Tek gerekçesi de bir Mars fotoğrafında insan yüzünü andıran, üstelik bir mil genişliğinde bir şekil görmüş olması. Hadi bu zat hiç psikoloji ve biyoloji bilmiyor diyelim. Günlük denemelerinde de mi birçok defa bu tür benzetmeler yapmamış? Velikovski ve çarpışan dünyalar. Aslına bakılırsa yukarıda anlattıklarım doğrudan doğruya astronomi ile ilgili değil. Belki burada öne sürülen teorileri astronomik antropoloji diyebileceğimiz yeni bir bilim dalına sokmak daha doğru olurdu. Şimdi inceleyeceğimiz teori ise Güneş sisteminin bu arada dünyamızın geçmişiyle ilgili. Bu kısmın başlığından da anlaşılacağı gibi dünyamız geçmişte hem de çok yakın sayılabilecek bir geçmişte bir başka dünyayla neredeyse çarpışıyormuş da Velikovski'den başka kimsenin bundan haberi olmamış. Onun bu kozmik felaketi nasıl haber aldığını biraz ileride anlatacağım. Lütfen biraz sabırlı olun. Ancak okul kitaplarında böyle bir şeyden söz edilmediğini benim gibi siz de hatırlıyor olmalısınız. Bize okulda Güneş sisteminin oluşumuyla ilgili değişik teoriler olduğunu, bu konunun bugün bile tartışmalı olduğunu söyleyebilirim. Ancak dünyamız da dahil, bütün gezegenlerin milyarlarca yıl önce bugünkü yerlerini aldıklarını ve o gün bugün dünyamızın bir yandan kendi ekseni çevresinde dönerken bir yandan da güneş çevresinde dolandığını, bütün bu hareketlerin hiç aksamadan tam bir dakikalık süre geldiğini öğretmişlerdi, öyle değil mi? Bugün astronomlar dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının her yüzyılda bir saniye yavaşladığını bile hesap ediyorlar. Anlayın, astronomi bilimi ne kadar gelişmiş. Derken günün birinde Doktor Velikovski adında bir psikiyatr çıkıyor ve bilimlerin en egzekti diye bilinen astronomiyi kökünden sarsacak bir teori ortaya atıyor. Bir psikiyatrın astronomiyle ilgisi ne? Türünden sorular sorduğunuzu duyar gibiyim. Acele etmeyin, ileride ona da cevap vermeye çalışacağım. Ama tekrar hatırlatırım, şarlatanlar genellikle hiç uzman olmadıkları konulara el atmaya çok meraklıdırlar. Çarpışan Dünyalar, Worlds in Collision başlıklı kitabın yayınlandığı günlerde, 1950'lerin başı, ne büyük bir heyecan yarattığını ben de çok iyi hatırlıyorum. Zira Reader's Digest dergisi kitabın çok uzun bir özetini vermişti. Kitabın Macmillan yayın evi tarafından basılmış olması astronomide büyük bir devrimle karşı karşıya olduğumuz izlenimini uyandırıyor. Bazı sözüne güvenilir otoritelerin övgüleri ise bu izlenimi güçlendiriyordu. Kitabın 1974 yılına kadar tam 72 defa basılmış olması etkisinin ne büyük olduğunu, üstelik uzun yıllar devam ettiğini göstermesi bakımından da ilgiye değer. O günden bugüne baskı sayısının 100'ü geçmiş olması çok muhtemel. Acaba Kopernik'un ünlü eseri tam 4,5 yüzyıldan bu yana kaç defa basılmıştır dersiniz? Bu sayının onu geçmiş olacağını sanmıyorum. Bakınız MG2 sayfa 386. Velikovski'nin büyük heyecan yaratan teorisini siz de merak ediyor olmalısınız. Anlatayım. Efendim, hani şu bizim kapı komşumuz Venüs gezegeni var ya, meğer o dünyamızla aynı zamanda meydana gelip Güneş etrafında kuzu kuzu dönmeye başlamamış. Ya ne olmuş? Önce Jüpiter gezegeninden muazzam bir kuyruklu yıldız kopmuş, sonra bu korkunç cisim dünyamızı yalayıp geçmiş, hem de bir defa değil iki defa, sonunda Venüs gezegeni olarak bugünkü yörüngesine oturmuş. Şimdi izin verirseniz hikayenin bazı ayrıntılarına da değinmek istiyorum. Zira bu özetle yetinirsem Velikovski'nin asıl heyecan verici açıklamalarını es geçmiş olurum. Bu vesileyle hemen hatırlatayım. Velikovski bu çığır açıcı teorisini Tevrat'ta anlatılan birçok olayın bilimsel bir açıklamasının yapılabileceğini kanıtlamak için ortaya atmış. Böylece üstad astronomik olaylarla tarih arasında bir bağ kurmuş oluyor ki bugüne kadar hiçbir astronomun ve hiçbir tarihçinin akıl edemediği bir buluş karşısında olduğumuz açıkça görülüyor. Sizin anlayacağınız Velikovski astro tarihin de kurucusu. Buna göre tarihten hareket etmemiz gerekecek. Ne yazıyor tarih? Pardon, Tevrat. İsrail kavminin İsa'dan önce 13. yüzyılda Mısır esaretinden kurtulup Musa'nın önderliğinde Kızıldeniz'i geçip ana vatana döndüğünü, öyle değil mi? Ama Kızıldeniz'i öyle kolaycacık geçirilecek bir deniz sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Hem unutmayın, aç susuz perişan bir halde çölde yüzlerce kilometre kat etmiş olan İsraillerin peşinde koca bir Mısır ordusu var. Her an arkalarından yetişebilirler. Kızıldeniz'e vardıklarında karşıya geçirecek gemiler de hazır beklemediğine göre Mısırlıların elinden kurtulmaları bir mucizeye bağlı ve ister inanın ister inanmayın bu mucize gerçekleşiyor. İsrailler Kızıldeniz'e vardıklarında Musa bir kolunu havaya kaldırıyor ve kaldırmasıyla birlikte Kızıldeniz ortasından ikiye ayrılıyor. İsrailler karşı kıyıya vardıktan sonra tekrar kapanıp peşlerinden gelen Mısır ordusunu sulara gömüyor. Musa'nın bu mucizesini bilmem içinizde duymamış olan var mı? İşte bu mucizeyi büyük bilgin Velikovski şöyle açıklıyor. Tam Musa'nın kolunu kaldırdığı sırada Jüpiter'den kopan kuyruklu yıldız dünyayı yalayıp geçmiş. Derken dünyanın ekseni etrafında dönmesi durmuş veya yavaşlamış. Üstad bu konuda kararsız nedense ve bu da Kızıldeniz'in bir süre ikiye ayrılmasına yol açmış. Ne bilimsel bir açıklama öyle değil mi? Ama durun, daha arkası var. Elbet büyük üstad böyle bir olayın yeryüzünde büyük felaketlere yol açacağının da bilincinde. Nitekim anlattıklarına bakılırsa yeryüzü allak bullak olmuş, mevcut dağlar çökmüş, yerlerine başkaları çıkmış her yanda, denizler kaynamış, nehirler kan rengine bürünmüş, gökten meteorlar yağmış, yerden kuyruklu yıldızın baş tarafına muazzam bir kıvılcım atlamış, bunun ardından bir petrol yağmuru yağmış filan. Şimdi Orta Doğu'da neden o kadar bol petrol bulunduğunu da böylece öğrenmiş bulunuyoruz. Üstad bunları kendi gözleriyle görmüş gibi anlatıyor ama bütün bu korkunç felaketlerden sonra nasıl olmuş da o zamanki kentler ayakta kalmış, piramitler yıkılmamış, daha da ilginci Musa'nın önderliğindeki İsrail kavminden kimsenin burnu kanamadan mev'ud, vaat edilmiş toprağa varmışlar, bu ve aklınıza gelebilecek daha pek çok soruyu cevapsız bırakıyor büyük bilgin. Hani bizde kaş yapayım derken göz çıkarmak diye bir deyim vardır, bu da o hesap. Velikovski aklınca Tevrat'ın anlattığı bir mucizeyi açıklayacağım derken, açıklanması o mucizeden de güç olan bir takım hayal ürünü olaylar anlatıyor bize. Biz buna bilim felsefesinde karanlık olanı daha da karanlık olanla açıklama. Explicatio obscurium per obscurius diyoruz. Bu da şarlatanlarda sık rastlanan bir alışkanlık. Hani anlattıkları bir bilimsel düş masalı olsa, yazarın bu derece çocukça veya beceriksizce bir hikaye uydurmuş olmasına güler veya kızar geçersiniz. Ama üstad bu konuda yaptığı son derece kapsamlı ve uzun araştırmalar sonunda bu gerçekleri meydana çıkarttığı iddiasında. Sizin anlayacağınız bir şey uydurduğu falan yok. Sadece şimdiye kadar gizli kalmış bazı tarihsel gerçekleri gün ışığına çıkarıyor. Yalnız gene de bir noktanın hem de çok önemli bir noktanın karanlıkta kaldığına işaret etmeden geçemeyeceğim. Nasıl oluyor da Velikovski'nin bütün bu anlattıkları Tevrat'ta yazılı değil, öyle? Öyle ya, olayların görgü tanıkları Musa ve etrafındakiler olduğuna göre Tevrat'ta bütün bu ayrıntıların da yer alması gerekmez miydi? Yoksa Tanrı bu büyük sırrı açıklama şerefini bütün bu olaylar olup bittikten 33 yüzyıl sonra gelecek olan bir Musevi psikiyatra bahşetmeyi mi uygun gördü? Bu sorunun Velikovski'nin aklının ucundan bile geçmediği anlaşılıyor. Yoksa daha o an giriştiği işin saçmalığını anlardı. Ama bütün saçmalığına rağmen biz büyük üstadın açıklamalarını dinlemeye biraz daha devam edelim. Elbet bu saçmalıklardan sıkılanlar bu kısmı atlayabilirler. Yukarıda anlatılan olaydan sonra kuyruklu yıldız 2 ay süreyle ortalıkta görülmez olmuş derken Tanrı Sina tepesinde Musa'ya o ünlü 10 buyruğunu bildireceği sırada geri dönmez mi? Hani Tevrat 3. günün sabahı gökler gürledi, şimşekler çaktı, tepeyi kalın bir sis kapladı, sonra da güçlü bir trompet sesi duyuldu diye yazıyor ya. Meğer bütün bunlar da kuyruklu yıldızın geri dönmesindenmiş. Bakınız Tevrat, Mısır'dan çıkış, Eksodus, 19, 16, 18.